Ayrım 26, sayfa 361. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 119. Bölüm. Gökyüzü karanlıkta, labirente benzeyen endüstri bölgesinin reklam panoları ve sokak lambaları yanıyordu. İş günü bitmişti ama çaprazda bir sokakta bir vinç kamyonu mavi bir konteyneri kasasına yüklemeye çalışıyor, gıcırtı ve sürtünme sesleri yükseliyordu. Yığına yamru yumru tabelasında çakmak taşı ızgara reklamı olan kirli bir binanın önünden hızla geçti. Çelik kapıları kapalı, yeşil saç binalara doğru devam etti. Önünde yükleme köprüsü ve paslı konteynerler olan sarı tuğla bir binayı geçtikten sonra et merkezinin etrafından döndü. Ortada hiç kimse yoktu. Kocaman fan davlumbazları, çöp bidonları ve eski malzeme vagonlarının olduğu karanlık bir sokağa girdi. Üzerinde etli sosisler yazan bir tabelanın altındaki park yerinde üzerine pornografik resimler işlenmiş bir kamyonet vardı. Yuna hafif yana kaymış bir mazgalın üzerinden gürültüyle geçti, eğri büğrü bir korkulun yanından sola döndü. Üst üste yığılmış paletlerin üzerinden birkaç martı havalandı. ''Orada, araba orada!'' diye bağırdı Vicky. ''Onun arabası, binayı tanıdım, içerideler.'' Pencereleri kirli, metal jaluzili, ciğer kahverengisi büyük bir binanın önünde siyah bir kamyonet vardı. Arka camına ABD Güney Eyaletleri'nin bayrağı asılıydı. Yolun karşı tarafında kaldırım boyunca dört araba park etmişti. Yuna binaların arasından geçti, sola döndü. Tuğla bir binanın önünde durdu. Üç bayrak direğine asılı şirket flamaları rüzgarda çırpınıyordu. Yuna hiç konuşmadan kelepçe anahtarını çıkardı. Vicky'nin bir bileğinden kelepçeyi çözdü, onu direksiyona bağladı ve arabadan indi. Vicky karanlık gözlerle ona baktı ama itiraz etmedi. Kelebek camından komiserin bir sokak lambasının ışığında nasıl koştuğunu gördü. Sert bir rüzgar esiyor, havaya kum ve çöpler savruluyordu. Kapalı binaların arasında kargo iskeleleri, demir merdivenler ve et artığı konteynerlerinin olduğu dar bir sokak vardı. Yuna Vicky'nin gösterdiği kapıya geldiğinde geriye baktı. Her taraf ıssızdı. Uzakta bir yerde bir adam, bir çatallı istifleyiciyle hangara benzeyen bir binaya bir şey taşıyordu. Yuna metal merdivenlerden yukarı çıkıp kapıyı açtı ve gıcırdayan plastik halı döşeli bir koridora girdi. İnce duvarda üç büronun önünden geçti. Beyaz bir vazoda plastikten bir limon ağacı vardı. Dallarının arasında Noel'den kalma süsler sallanıyordu. Bir duvarda 1943 yılından kalma bir mezbaha lisansı asılıydı. Koridorun sonundaki çelik kapının üzerinde hijyen ve geri dönüşüm kurallarının yazılı olduğu plastik kaplı bir afiş vardı. Biri üzerine yarak kullanım kılavuzu yazmıştı. Yuna kapıyı birkaç santim aralayıp dinledi, uzaktan sesler duyuluyordu. Dikkatle içeri baktı. Kaba kesim makinelerinin olduğu büyük bir salondu. Seramik yer döşemesi ve pas tutmaz çelik banklar hafifçe parlıyordu. Bir çöp bidonunun kapağının altından kanlı plastik bir önlük sarkıyordu. Yuna sessizce silahını çıkardı. Kalbinde hafif bir karıncalanma hissederken silahın yağının kokusunu soludu. 120. Bölüm. Yuna elinde silah eğilerek kocaman makinelerin arasında ilerledi. Düzgünce yıkanmış yer döşemelerinden ve plastik halılardan tatlımsı bir koku yükseliyordu. Aklına iletişim merkezine adres vermediği geldi. Büyük ihtimalle mezbaha bölgesine girmişlerdi. Fakat Vicky'yi bulmaları zaman alırdı. Aniden acımasızca parlayan anılar, hayatımızın sürekli bir hareketle belirlendiği o saniyeler, zamanların iç içe geçmesi. Yuna 11 yaşındaydı. Okul müdürü onu sınıfından almış, koridora çıkarmış, olanları anlatırken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yuna'nın babası devriye polisiydi. Bir ihbar üzerine girdiği dairede sırtından vurulmuştu. Babası kurallara aykırı olmasına rağmen daireye yalnız başına girmişti. Şimdi Yuna'nın da destek beklemeye vakti yoktu. Tavandaki traversler ve raylardan kirli membranlarla kaplı pneumatik çekiciler sarkıyordu. Yuna sessizce ilerlerken konuşmaları açıkça duymaya başlamıştı. ''Hayır, önce uyansın.'' dedi ağır, paslı bir erkek sesi. ''Biraz zaman ver.'' Yuna Tobias'ın sesini tanıdı, sesindeki o masum çocuksu tonu. ''Aklında ne vardı ki?'' diye sordu bir başkası. Biraz sakinleşsin istedim dedi Tobias yumuşak bir sesle. Neredeyse ölü dedi sesi paslı adam. Durumunun iyi olduğunu öğrenmeden para ödeyemem. İki dakika daha bekleyelim dedi üçüncü bir adam ciddi bir sesle. Yuna ilerledi. Makinelerin sonuna geldiğinde çocuğu gördü. Yerde bir battaniyenin üzerinde yatıyordu. Üzerinde kapüşonlu mavi bir süveter, koyu mavi bir pantolon ve spor ayakkabı vardı. Gevşemiş yüzü yıkanmıştı, elleri ve saçları kirliydi. Çocuğun yanında deri yelekli, bira göbekli, iri yarı bir adam vardı. Yüzünden ter boşanıyor, olduğu yerde hareket edip duruyor, beyaz sakalını kaşıyor, öfkeyle iç geçiriyordu. Yuna'nın üzerine bir şey sıçradı. Bir hortum kelepçesi gevşemişti, sular damlıyor, fayansın üzerinden akıp yerdeki bir kuyudan aşağı dökülüyordu. Şişman adamın huzursuzluğu artmıştı, odada dolaşıyor, saatine bakıyor, burun kanatlarından aşağıya terler damlıyordu. Oflayıp puflayarak çocuğun yanına diz çöktü. ''Birkaç fotoğraf çekelim.'' dedi başka bir adam. Yuna bu sesi ilk defa duyuyordu. Yuna ne yapacağını bilemiyordu. Tahminine göre içeride 4 adam vardı. Silahlı olup olmadıklarını kestiremiyordu. Desteğe ihtiyacı vardı. Şişman adam yüzü parlayarak Dante'nin ayakkabılarını çıkardı. Ayakkabılarla birlikte küçük çizgili çoraplar da çıktı ve çocuğun yuvarlak topukları battaniyeye çarptı. Adamın devasa elleri çocuğun pantolonunun düğmelerini çözerken Yuna artık dayanamadı, saklandığı yerden kalktı. Varlığını gizlemeye çalışmadan üzerinde değişik boyda yeni bilenmiş bıçakların dizili olduğu et parçalama tezgahının yanından ilerlemeye başladı. Silahın namlusu yere dönüktü, kalbi huzursuzca çarpıyordu. Yuna kuralları çiğnediğinin farkındaydı ama daha fazla bekleyemezdi, geniş adımlarla ilerledi. ''Ne oluyor ya?'' dedi şişman adam Yuna'ya bakarak. Çocuğu bırakmıştı ama hala dizlerinin üzerindeydi. ''Sizi adam kaçırma suçundan almaya geldim.'' dedi Yuna ve şişman adamın göğsünün ortasına bir tekme indirdi. Adam göğsünü aldığı sert darbeyle geriye doğru devrilirken yüzünden terler saçıldı ve atık kovalarının arasına paldır küldür devrildi. Izgaraların üzerine yuvarlanıp debelenirken içinde kulak koruyucularının olduğu bir sandığı çekerek devirdi. Yuna bir silahın emniyetinin açıldığını duydu ve aynı anda kürek kemiklerin arasına bir namlu dayandı. Yuna hiç hareket etmedi. En küçük hareketinde kurşunun kalbini delip geçeceğini biliyordu. Yan taraftan açık kahverengi deri ceketli, at kuyruklu, 50'li yaşlarda bir adam yaklaştı. Yuna'ya namlusu kesilmiş bir tüfeği doğrultmuştu. Bir koruma gibi yavaş hareket ediyordu. ''İndir gitsin!'' diye bağırdı biri. Göbekli adam sırt üstü yatıyor, kesik kesik soluyordu, olduğu yerde döndü, kalkmaya çalıştı, tökezleyip düştü. Ellerinden destek alarak çabaladı, ayaklarının üzerine dikilebildi. Sallanarak yürüyüp Yuna'nın görüş alanından çıktı. ''Burada daha fazla kalamayız.'' diye fısıldadı Tobias. Yuna çalama tezgahının parlak metalinden bir şey görmeye çalıştı ama etrafında kaç adam olduğunu kestirmesi zordu. ''Silahı bırak.'' dedi bir ses sakince. Yuna Tobias'ın silah almasına müsaade etti. Meslektaşlarının birazdan geleceğini umuyordu. Risk almak için uygun bir pozisyon değildi. 121. Bölüm. Vicky Bennett, Yuna'dan arabasının ön koltuğunda oturuyordu, kuru dudaklarını ısırıyor, gözlerini kırmızı kahverengi binadan ayırmıyordu. Kelepçe bileğini sıyırmasın diye kelepçeli eliyle direksiyonu tutuyordu. Öfkelendiğinde ya da korktuğunda o anda yaşadıklarını hatırlamakta zorlanıyordu. Güneş yansımalarını izlemek gibi bir şeydi, oradan oraya zıplıyor, bazen kaybolmadan önce titreyerek bir ayrıntının üzerinde duruyordu. Vicky başını salladı, bir süre gözlerini sıkıca kapattı, tekrar açtı. O güzel sesli komiser ceketini savurarak gideri ne kadar olmuştu bilmiyordu. Belki Dante'yi çoktan kaybetmişlerdi. Çocukları yutan o kara delikte kaybolmuştu. Kız ve oğlan çocuklarını yutan kara delikte. Sakinliğini korumaya çalıştı ama arabada oturmaya tahammülü kalmamıştı. Bir fare ıslak betonun üzerinde ağır ağır ilerleyip bir kanalizasyon ızgarasından içeri daldı. İleride çatallı istifleyiciyle çalışan adam işini bitirmişti. Hangarın kocaman kapılarını kapatıp kilitledi. Vicky eline baktı, elini sıkıca saran parlak metale. Tobias Dante'yi annesine götüreceğine söz vermişti. İnledi. Nasıl olmuştu da Tobias'a bir kez daha güvenebilmişti? Dante kaybolursa suçlusu kendisiydi. Arka camdan bir şey görmeye çalıştı. Bütün kapılar kapalıydı. Ortada hiç kimse yoktu. Rüzgarda sarı bir bez uçuşuyordu. İki eliyle birden direksiyona yapıştı. Yerinden sökmeye çalıştı ama imkansızdı. Lanet şey! Burnundan soludu, başını geriye, boyunluğa vurdu. Taze et ve İsveç gıda ürünleri reklamı olan kirli bir tabelanın üzerine iki göz ve üzgün bir ağız çizilmişti. Komiser çoktan gelmiş olmalıydı. Birden kuvvetli bir patlama sesi duydu, sanki bir bomba patlamıştı. Ses duvarlara çarparak uzaklaştı, etrafa tekrar sessizlik çöktü. Gözleri bir şey görebilme umuduyla ıssız bölgeyi taradı. Neler oluyordu? Kalbi kafesinden çıkacak gibiydi. Burada her şey olabilirdi. Nefesi hızlandı. Bir odada tanımadığı adamların karşısında korkuyla ağlayan yalnız bir çocuğu hayal etti. Vicky sağa sola kıvrılarak bir şey görmeye çabaladı. İçinden bir panik yükselmeye başlamıştı. Elini kelepçeden çıkarmaya çalıştı. İmkansızdı. Gittikçe daha hızlı çekti ve acıyla inledi. Kelepçe elinin sırtına kadar gelmiş, orada takılmıştı. Burnundan soludu, geriye yaslandı, bir ayağını direksiyona dayayarak destek aldı, diğer ayağını kelepçenin kenarına bastırdı, var gücüyle ittirerek kendini geriye attı. Vicky Bennett, metal derisini yüzüp baş parmağını kırarken acı dolu bir çığlık attı. 122. Bölüm. Sırtından namlunun baskısı kalktığında Yuna yavaşça geriye döndü. Gri takım elbiseli, gözlüklü, kısa bir adamdı arkasındaki. Adam biraz daha geriledi. Bir elinde namlusu Yuna'ya çevrili Glock marka silah vardı. Sol eli solgundu ve kalçasının yanında sarkıyordu. Yuna önce adamın kolunu sakat olduğunu düşünürken protez olduğunu fark etti. Tobias kirli bir tezgahın arkasındaydı. Yuna'dan aldı Smith Wesson'u ne yapacağına karar veremiyormuş gibi tutuyordu. Yuna'nın sağ tarafından namlusu kesilmiş tüfekle sarışın adam dikiliyordu. Roger dedi kısa adam tüfekli olana, ben gittikten sonra Mickey ile birlikte şu polisi halledin. Tobias stresten kararmış gözlerle Yuna'ya bakıyordu. Yuna'nın karşı tarafından saçları kısa kesilmiş kamuflaj pantolonlu genç bir adam yaklaştı. Durdu, elindeki tüfeğin namlusunu Yuna'ya doğrulttu. Değişik silah parçalarından birleştirilmiş otomatik bir tüfekti. Yuna'nın çelik yeleği yoktu ama seçmek zorunda kalırsa kurşunların bu silahtan çıkmasını dilerdi. Ateş gücü normal bir otomatik tüfek kadardı ama el yapımı silahlar genellikle kötü olurdu. Yuna'nın göğsünde kırmızı bir nokta titreşiyordu. Otomatik tüfeğe çok uzun yıllar önce polislerin kullandığı türden lazer işaretleyici monte edilmişti. ''Yere yat, ellerini ensende birleştir.'' dedi Yuna. Saçları kısa kesilmiş adam gülümsedi. Kırmızı nokta Yuna'nın solar plexusuna kaydı, sonra kürek kemiğine çıktı. ''Mike, ateş et.'' dedi Roger. Elindeki tüfeğin namlusu hala Yuna'ya dönüktü. ''Geride şahit bırakmamalıyız.'' dedi Tobias ve elini tedirgin bir ifadeyle dudaklarına götürdü. ''Çocuğu arabaya koy.'' dedi Tobias'a, eli protezli adam. Tobias gözünü Yuna'dan ayırmadan Dante'ye doğru ilerledi. Çocuğu süveterinin kapüşonundan tuttu, fayans zeminde hızla ve dikkatsizce sürüklemeye başladı. ''Ben birazdan geliyorum.'' diye bağırdı Yuna arkalarından. Mike denilen adam Yuna'dan yaklaşık 6 metre uzaktaydı. Yuna yavaşça ona doğru yürüdü. ''Kımıldama.'' diye bağırdı adam. ''Mike.'' dedi Yuna yumuşak bir sesle. ''Eğer ellerin ensende yere yatarsan kurtulursun.'' ''İndir şunu.'' diye bağırdı Roger denilen adam. ''Sen kendin yap.'' diye fısıldadı Mike. ''Ne?'' dedi Roger. Tüfeğinin namlusunu yere indirdi. ''Ne dedin sen?'' 123. Bölüm. Otomatik tüfekli genç adam heyecanla solumaya başladı. Lazer işaretleyicinin kırmızı noktası Yuna'nın göğsünde dolaşıyordu. Bir an kayboldu, birkaç saniye sonra titreyerek geri döndü. ''Korkuyorsun.'' dedi Yuna biraz daha yaklaşarak. ''Konuşma bak, sus diyorum sana.'' dedi Mike ve bir adım geriledi. ''Titriyorsun.'' ''Bas şu tetiğe.'' diye bağırdı Roger. ''Silahını indir.'' diye devam etti Yuna. ''Sık.'' ''Sıkacak cesareti yok.'' dedi Yuna. ''Ama benim var.'' dedi Roger ve tüfeğin namlusunu kaldırdı. ''Ben sıkabilirim.'' ''Hiç sanmıyorum.'' dedi Yuna gülümseyerek. ''Sıkamam mı? Öyle bir sıkarım ki.'' diye bağırdı Roger. ''Benim sıkmamı mı istiyorsun?'' Roger Yuna'ya doğru geniş adımlarla yürümeye başladı. Boynundaki zincirde şimşek tanrısı Thor'un çekici sallanıyordu. Namlusu kesilmiş tüfeği Yuna'ya doğru uzattı, parmağını tetiğe koydu. ''Beynini dağıtırım senin!'' diye tısladı. Yuna gözünü yere indirdi ve hamle yapmak için adamın iyice yaklaşmasını bekledi. Birden namlunun ucundan tuttu, yana çevirip hızla çekti ve kendi etrafında dönerek tüfeğin dipçiğini Roger'ın yanağına indirdi. Darbenin şiddetinden Roger'ın başı yana döndü ve otomatik tüfekle adama doğru sendeledi. Yuna adamın bacaklarının arasından nişan alıp tüfeği ateşledi. Kulakları sağır eden bir gürültü koptu ve saçmalar Mickey'nin sol ayak bileğine isabet etti. 258 saçma, kaval kemiği ve baldır kasına saplandı. Ayağı bacağından koptu ve makinenin hareketli bandının altına yuvarlandı. Parçalanmış bacaktan kanlar saçıldı. Mickey otomatik tüfeğin tetiğine bastı, Roger'ın göğsüne ve omzuna 6 mermi saplandı. Mickey çığlık atarak yere yıkılırken diğer mermileri tavana ve ekipmanlara isabet etti. Mickey'nin bütün şarjörü boşaldı. Artık yalnızca boğuk çığlıklar duyuluyordu. Kolu protezli kısa adam koşarak geldiğinde Roger dizlerinin üzerine çöküyordu. Öne doğru devrilirken at kuyruğu saçı yanağının yanından sarktı, ellerini yere dayadı, göğsünden kan boşalıyor, mazgaldan aşağı akıp domuz kanlarına karışıyordu. Yuna hızlı birkaç adımla bir takım makinelerin arkasına geçti. Bu makineler daha kolay parçalamak maksadıyla kesilmiş domuz bedenlerini şişirmek için tasarlanmıştı. Gloklu adam peşinden geliyordu. Önüne çıkan küçük taşıma vagonunu bir tekmeyle kenara itip tezgahların arasına girdi. Yuna geri geri giderken tüfeği kırdı, fişek haznesini kontrol etti ve yalnızca bir fişek olduğunu gördü. Genç adam çığlıklar atarak yardım istiyordu. Yuna etrafına baktı, 10 adım gerisinde soğuk hava deposu vardı. Plastik şeritlerin arkasında çengellere asılı domuzlar görünüyordu. Deponun dışarı açılan bir kapısı olmalı diye düşündü. 124. Bölüm. Kırmızı kahverengi binanın uzantısında bir dükkan vardı. Beyaz plastik tabelasında Larson şarküteri ve et deposu yazıyordu. Metal kapısı arasına rulo yapılmış gazete sıkıştırılarak açık bırakılmıştı. Vicky oraya doğru yürüdü, bir ayakkabı temizleme demirine takılıp sendeledi. Dengesini toplayıp kapıyı açtı, içeri girerken titreyen elinden gazeteye kan damlıyordu. Dante'yi bulmalıydı, tek hedefi buydu. Kendini sakınmadan yürüyordu. Bir soyunma odasına girdi, kırmızı teneke dolaplar eğri büğrüydü. Önlerinde tahta sıralar vardı. Duvara Zlatan İbrahimovic'in gülümseyerek baktığı büyük bir poster bantlanmıştı. Pencerenin içinde plastik kahve bardakları ve gıda işçileri sendikasının broşürü vardı. Duvarlardan bir çığlık yankılandı. Bir adam yardım dileniyordu. Vicky etrafına bakıp bir dolabı açtı ve dışarıya kumlu birkaç plastik torba döküldü. Diğerlerini de açıp baktı, işine yarayacak bir şey aradı, sonra çöp kutularını kontrol etti, tütün poşetleri, şekerleme paketleri ve boş bir gazoz şişesi vardı. Adam bir çığlık daha attı, bu defaki bitkinceydi. ''Lanet olsun!'' diye fısıldadı Vicky ve şişeyi aldı. Soyunma odasının diğer kapısından üst üste yığılmış paletlerin ve paketleme makinelerinin olduğu serin depoya geçti. Büyük bir garaj kapısına doğru sessizce koştu. Paletlerin ve naylon kaplı karton kutuların yanından geçerken göz ucuyla bir hareket fark edip durdu. Bakışlarını etrafta gezdirdi. Alev sarısı çatallı istifleyicinin arkasında bir gölgenin hareket ettiğini gördü. Nefesini tutup sessizce ilerledi. Makinenin etrafından dolaştı. Bohça gibi katlanmış bir battaniyeye eğilmiş bir adam vardı. ''Midem bulanıyor.'' dedi bir çocuk sesi. ''Ayağa kalkamaz mısın küçük adam?'' dedi adam. Vicky onlara doğru bir adım attı. Adam geriye döndü, Tobias'tı. ''Vicky, burada ne işin var?'' diye sordu şaşkın bir gülümsemeyle. Vicky daha da yaklaştı. ''Dante'' dedi. Çocuk başını kaldırıp baktı. Sanki yüzünü ayırt edemez gibiydi. ''Vicky, sen onu kamyonete götür.'' dedi Tobias. ''Bir saniye sonra ben de geleceğim.''
''Ama ben buraya...''
''Sen ne diyorsam onu yap.'' diye sözünü kesti Tobias.
''Tamam.'' dedi ifadesiz bir sesle.
''Acele, çocuğu kamyonete götür.'' Çocuğun yüzü kül gibiydi. Battaniyenin üzerine uzandı. Göz kapakları ağırlaşmıştı. Gözlerini kapattı. ''Onu taşıman gerek.'' dedi Tobias. ''Tamam.'' dedi Vicky ve ileri doğru gidip elindeki şişeyi Tobias'ın kafasına indirdi. Tobias şaşkınlıkla baktı. Olduğu yerde sallandı ve dizlerinin üzerine çöktü. Elini başına götürdü. Eline cam kırıkları ve kan bulaştı. ''Ne yapıyorsun sen?'' Vicky elindeki kırık şişeyi Tobias'ın boynuna saplayıp büktü. Parmaklarına akan sıcak kanı hissetti. İçini dolduran öfkeden sarhoş olmuş gibiydi. Dizginlenmesi imkansız bir ateş gibi bedenini sarmıştı. Bu defa şişeyi adamın sağ yanağına indirdi. ''Çocuğa dokunmayacaktın!'' diye bağırdı. Tobias'ın gözünü hedefleyip şişeyi sapladı. Tobias elini sallarken Vicky'nin ceketinden yakaladı ve onu kendine doğru çekip yüzüne bir yumruk indirdi. Vicky geriye doğru devrildi, gözü karardı, görüntüler kayboldu. Aklına Tobias'a para veren adam geldi. Kasıklarının arasında nasıl bir ağrıyla uyandığını, yumurtalıklarının nasıl tahrip olduğunu hatırladı. Sırtı yere çarparken başını korumayı başardı. Gözlerini kırpıştırdı, görüntü tekrar geldi. Ayağa kalkıp olduğu yerde sallandı ve dengesini buldu. Dudaklarından kan akıyordu. Tobias üzerinde çiviler olan bir tahta bulmuş ayağa kalkmaya çalışıyordu. Vicky'nin sol eli kırık parmağından dolayı acıyla yanıyordu. Kırık şişe hala sağ elindeydi. Tobias'ın ileri uzattığı eline şişeyi sapladı ve gözüne kan sıçradı. Bu defa şişeyi rastgele sallamaya başladı. Adamın göğsüne ve alnına isabet ettirdi. Kırık şişe parçalandı, Vicky'nin elini kesti ama Tobias yere yıkılıp hareketsiz kalana kadar vurmaya devam etti. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 374.